Ayrım 6.
İşletme İktisat. Sayfa 845. Okuyan Ömür Durdu. Ünite 6. Planlama. Ünite ile ilgili bilgi. Planlama tanımı, türleri, aşamaları, özellikleri ve yararları önemlidir. Giriş. Yönetim fonksiyonlarından ilki olan planlama bir karar verme işlevidir. İşletme yöneticilerinin planlama işlevini basit bir teknik olarak görmeleri yanlış olur. Çünkü planlama geleceğe bakmak demektir. Gitmek istediğiniz belli bir yol yoksa ne tarafa gittiğinizin bir anlamı olamaz. Çevresel faktörlerin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüz dünyasında işletmeler nereye gittiklerini bilmek zorundadırlar. Planlama bu konuda sizlere bilmek istediklerinizi verecektir. Planlama kavramı ve işletmeler açısından önemi. Plan ve planlama. Plan. Bugünden gelecekte nereye ulaşılmak istendiğinin ve nelerin gerçekleştirilmek istendiğinin kararlaştırılmasıdır. Tanımdan da anlaşılacağı gibi plan bir kararlar toplamıdır. Karar vermek ile plan yapmak bir anlamda aynı şeydir. Aradaki tek fark planların birden fazla kararı içermesi, bir kararlar toplamı olmasıdır. Plan gelecek ile ilgili bir olgudur. Her plan gelecekle ilgili belirlemeler ve düzenlemeler yapar. Planlama ise planı ortaya çıkarmak için izlenen bir süreçtir. Planlama sürekli bir şekilde bugünden gelecek hakkında düşünmek, kısa ve uzun vadeli amaçlar üzerinde kafa yormak ve izlenecek yollar üzerinde durmaktır. Plan ise bu konularda verilen kararlardır. Planlama belli bir konuda aşağıdaki sorulara yanıt arama çabasıdır. A. Ne yapılacak? B. Ne zaman yapılacak? C. Nasıl yapılacak? D. Nerede yapılacak? E. Neden yapılacak? F. Kim tarafından yapılacak? G. Hangi maliyette yapılacak? H. Hangi sürede yapılacak? Bu sorulara verilecek yanıtlar planı oluşturur. Yönetici yapacağı işle ilgili olarak yukarıdaki sorulara yanıt verebiliyorsa bir planı var demektir. En kötü plan bile plansız olmaktan iyidir. Yöneticilerin rolü işletmeyi amaç ve hedeflerine ulaştırabilmek için kendilerine verilmiş kıt kaynakları en iyi biçimde kullanmaktır. Yöneticilerin planlamaya gereken önemi vermemelerinin nedenleri. İşletmelerin planlama konusunda neden gereken önemi vermedikleri araştırıldığında başlıca şu nedenlerin öne çıktığı görülür. A. Planlama yöneticilerin zamanlarını alan ve mali kaynak gerektiren bir faaliyettir. Planlama, araştırma, masraf ve zaman gerektirir ama yöneticilerin geleceği görmesini, birimler arası koordinasyonun gerçekleştirilmesini ve amaca en kısa yoldan ulaşılmasını sağlar. B. Belirsiz ve değişken ortamlar planlamayı güçleştirir. Ancak bu tür ortamlar planlama yapmaktan vazgeçmeyi değil, tam tersine planlamaya önem vermeyi gerektirir. Belirsizlikle baş etmenin yolu alternatif planlar hazırlamak ve her koşula uygun çözümler üretmekten geçer. C. Planlar yöneticilerin faaliyetlerini hangi doğrultuda yerine getirmeleri gerektiğini ortaya koyarlar. Kimi yöneticiler planların inisiyatif kullanmalarını engellediğini, yetkilerini kısıtladığını ve faaliyet alanlarını daralttığını öne sürerler. Yöneticilerin belli bir plan veya strateji doğrultusunda çalışmaları rastgele ve ani kararlar vermelerinden, deneme yanılma yoluyla doğruyu bulmalarından çok daha yararlı olacaktır. D. Planlar tüm yöneticileri bağlar. Bu inanç planlamanın yanlış anlaşılmasında ileri gelir. Yöneticilere planlama süreci içinde aktif görevler verilir. Her aşamada görüş ve önerileri alınacak olursa bu tür sorunlar ortadan kalkacaktır. Planlamanın yararları. A. Planlama yöneticilerin olaylar hakkında düşünmelerine, bu olayları işlemlerine ve gelişmeleri işletmenin amaçları doğrultusunda yönlendirmelerine yardımcı olur. B. Planlama yöneticileri günü yaşamaktan kurtarıp geleceğe yöneltir. Onlara uzun süreli düşünme alışkanlığı ve geleceği tahmin edebilme deneyimi kazandırır. C. Planlama, işletmelerin tüm faaliyetlerinin belirlenerek ortak amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. D. Planlama, tüm faaliyetlerde akılcıl olmayı ve ekonomik davranmayı sağlar. E. Planlama, yöneticileri yetki devrine yönelterek onların temel işlevlere zaman ayırmalarını sağlar. F. Yönetimin son işlevi olan denetim, planlama varsa anlam kazanır ve etkin bir şekilde yerine getirilir. G. Planlama, işletme kaynaklarının en iyi biçimde kullanılmasını sağlayarak verimliliği arttırır. H. Planlama, gelecekteki belirsizlikleri azaltır. I. Planlama, yöneticilere alacakları kararlarda yol gösterir. Planlamanın özellikleri. Planlamanın birinci temel özelliği geleceğe dönük bir düşünme, değerlendirme, araştırma ve inceleme faaliyeti olmasıdır. Gelecekteki şartların ne olacağının bugünden bilinmemesi planlamayı bir çeşit geleceği tahmin işi haline getirir. Ancak tahmin ile planlama aynı şey değildir. Tahmin, olayların gelecekte olmaları muhtemel şekil ve alternatifleri kestirmeye yönelik bir çabadır. Planlama ise, olayların tahmin edilen yönde gelişmesi halinde ne yapılacağının belirlenmesidir. Yani tahmin, gelecekte ne olacak sorusuna yanıt ararken, planlama bu gelişmeler olursa ne yapılacak sorusuna yanıt arar. Planlamanın ikinci temel özelliği ise amaç, risk ve varsayımlar ilişkisi olmasıdır. Her yönetici alacağı kararlarda belli bir amaca ulaşmayı hedefleyecek, bazı varsayımlara dayanacak ve belirli riskleri göze alacaktır. Bu nedenle planlama ilişkilerinin açık ve net ortaya konması, tartışılması, bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi ve rasyonel bir seçimin yapılması faaliyetlerini öngörür. Sonuç olarak planlama, uygulamaya geçme hazırlığıdır. Planlamanın üçüncü temel özelliği esnek ve devingen olmasıdır. Planlar bir kez yapıldıktan sonra hiç değiştirmeden bırakılamaz. Planlar sürekli olarak gözden geçirilmeli ve değişken koşullara uyarlanmalıdır. Planlama süreci. İşletmeler planlama yaparken belli bir süreç izlemelidirler. Bu süreç şöyle açıklanabilir. Birinci aşama. Misyon ve vizyonun açıklanması. İkinci aşama, amaçların belirlenmesi. Üçüncü aşama, varsayımların belirlenmesi. Denetlenmeyen varsayımlar, kısmen denetlenebilir varsayımlar, denetlenebilen varsayımlar. Dördüncü aşama, alternatiflerin belirlenmesi. Beşinci aşama, alternatifler arasında seçim yapılması. Alternatiflerin karşılaştırılması, en uygun alternatife karar verilmesi. Birinci aşama, işletmenin misyon ve vizyonunun açıklanması. Planlama faaliyetinin, işletmenin misyon ve vizyonu doğrultusunda şekillendirilmesi gerekir. Misyonun sözlük anlamı, bir kimseye veya bir kurula verilen özel görevdir. Bir yönetim kavramı olarak misyon, işletmenin ne yapmak ve hangi amaçları gerçekleştirmek yapmak üzere kurulduğunu, kendisini nasıl görmek istediğini, işletmenin varlık nedeninin ne olduğunu ifade eder. İşletmelerin misyonlarını belirlerken aşağıdaki konularda ne düşündüklerini belirtmeleri gerekir. A. İşletmenin genel ve iş yapma felsefesi. B. İşletmenin kendisini nasıl gördüğü. C. Hizmet sunulacak pazar ve müşteri kitlesi. D. Üretilecek temel mal ve hizmetler. E. Kullanılacak teknoloji düzeyi. F. Büyüme ve karlılık politikaları. G. Genel olarak vermek istediği mesaj. İşletmeler için hayati değer taşıyan stratejik planların temelini vizyon oluşturur. Vizyon, var olan gerçekler ile gelecekte beklenen koşulları birleştirerek işletme için arzu edilen bir gelecek imajı yaratmaktır. Başka bir deyişle vizyon, işletme ile ilgili olarak hayal edilen gelecektir. İkinci aşama, amaçların belirlenmesi. Amaçların belirlenmesinde şu hususlara dikkat etmek gerekir. A. Amaçlar mantıklı ve ulaşılabilir nitelikte olmalıdır. B. Amaçlar açık ve net ifade edilmelidir. C. Çalışanlar amaçların belirlenmesi çalışmalarına doğrudan ya da dolaylı olarak katılmalıdır. D. Amaçlar hiyerarşik bir yapı sergilemelidir. İşletme amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. A. İşletmenin yaşamını sürekli kılma. B. Tüketicinin ihtiyacına cevap veren mal ve hizmet üretme. C. Kar elde etmek ve karı istikrarlı biçimde artırmak. D. İstikrarlı büyüme ve gelişme. E. Pazara hakim olma. F. İşletmenin imajını güçlendirme. Malın kalitesiyle ünlenme, satış ve satış sonrası hizmetlerde ünlenme, sektörde önemli bir konumda olma. G. Yeniliğe açık olma. Üçüncü aşama, varsayımların belirlenmesi. Planlayıcı gelecekte işletme içi ve işletme dışı koşulların nasıl olacağını tahmin etmek durumundadır. Planlama ile ilgili varsayımları üçe ayırmak mümkündür. A. Denetlenemeyen varsayımlar. Tümüyle işletmelerin denetimi dışında olan varsayımlardır. Bu tür varsayımlar genelde işletme dışı faktörlere dayanır. Ekonomik, yasal ve siyasal değişiklikler gibi. B. Kısmen denetlenebilir varsayımlar. Belli ölçüde işletmelerin kontrol edilebileceği faktörleri kapsar. Ücret ve maaşları belli bir düzeyde tutmak, verimliliği artırmak, teknolojideki gelişimi uygulamak gibi. C. Denetlenebilen varsayımlar. Tümüyle işletmenin denetimi altındadır. Bu tür varsayımlar genelde işletme içi faktörlere dayanır. Personel sayısı ve niteliği, büyüme hızı, mamulün kalite düzeyi ve dağıtım kanallarının tespiti gibi. Dördüncü aşama, alternatiflerin belirlenmesi. Planlama sürecinin bu aşamasında varsayımlar altında belirlenen amaca nasıl ulaşılacağının yolları araştırılır. İzlenecek yollar belirlenirken risk payının düşük olmasına, mümkünse hiç denenmemiş yeni bir yol olmasına, basit ve pratik olmasına ve düşük maliyetli olmasına dikkat edilmelidir. Beşinci aşama, alternatifler arasında seçim yapılması. İşletmeyi amacına ulaştıracak alternatifler belirlendikten sonra sıra bu alternatiflerden hangisinin uygulanacağına karar vermeye gelir. Bu aşamada mevcut alternatifler başlıca şu açılardan irdelenir. A. Teknik yönden uygulanabilirliği. B. Maliyeti. C. Süresi. D. Başarı olasılığı. E. Beklentilere uygunluğu. F. Muhtemel sonuçları. Plan çeşitleri. Planlar çeşitli kıstaslara göre sınıflandırılabilir. Kapsadıkları zaman süreci açısından planlar üçe ayrılır. A. Kısa vadeli planlar. Bir yıllık bir süreyi kapsarlar. Genelde işletmenin alt hiyerarşik kademelerinde gerçekleştirilirler. B. Orta vadeli planlar. 1 ile 5 yıllık süreyi kapsarlar. Genelde işletmenin orta ve zaman zaman alt hiyerarşik kademelerinde gerçekleştirilirler. C. Uzun vadeli planlar. 5 yıldan daha uzun vadeli planlardır. Genelde işletmenin üst hiyerarşik kademelerinde gerçekleştirilir. Nitelikleri açısından planları şöyle sıralamak mümkündür. A. Politikalar. Politikalar, faaliyetlerin yerine getirilmesinde çalışanlara yol gösteren genel hareket planlarıdır. Politikalar, işletme içinde alınan kararlarda yöneticilere yol gösteren bir kılavuz ve ilkeler bütünüdür. Politikalar, işletme içi koordinasyonu güçlendirirler. İşletme içinde çeşitli fonksiyonlarla ilgili politikalar düzenlenebilir. Bu politikalardan başlıcaları şöyle sıralanabilir. 1. Satış politikaları. A. Satış biçimine yönelik politikalar. B. Mal ve hizmet politikaları. C. Müşterilere yönelik politikalar. D. Reklam politikaları. 2. Finansman politikaları. A. Kredi kaynaklarına yönelik politikalar. B. Kar dağıtım politikaları. 3. Üretim politikaları. 4. Personel politikaları. A. Personel bulma ve seçme politikaları. B. Ücret ve maaş ödeme politikaları. C. Eğitim politikaları. B. Prosedürler, yöntemler. Prosedürler herhangi bir işin yapılacağı adım adım açıklayan planlardır. İşletmelerde sık sık tekrarlanan faaliyetlerin gerçekleştirme biçimine prosedürlere bağlanır. Böylece faaliyetin belli bir kalitede, güven içinde, en az inisiyatif ile herkes tarafından aynı kalitede gerçekleştirilmesi amaçlanır. C. Programlar. Program, bir planın gerçekleştirilmesi ile ilgili aşama ve adımları, her birinden sorumlu olan kişileri ve her birinin zamanını belirleyen planlardır. Programlar, planların zaman boyutundan ayrıntılandırılması çalışmalarını içerirler. Etkin bir programın hazırlanabilmesi için aşağıdaki sürecin izlenmesi gerekir. A. Amaçların ve gerekli hareketlerin saptanması. B. Önemli adımların belirlenmesi. C. Zaman tablosunun hazırlanması. D. Gözden geçirme ve düzeltme işlemlerinin yapılması. D. Projeler. Genel bir programı birbirinden kesin bir şekilde ayıran kısımdır. Genel bir programın gerçekleştirilebilmesi için projeler oluşturulur. Burada esas olan başlangıcı ve bitişi belli, önceden tarif edilebilir işler topluluğunun, projenin birbiriyle ilişkilendirilmesi ve her iş ile ilgili zaman ve kaynak tahminlerinin yapılmasıdır. E. Bütçeler. Planların sayısal ifadesidir. İşletme içinde bir bölümün bütçesi çıkarıldığında bunun anlamı, o bölümün belirlenen sürede yapmayı planladığı faaliyetlerin para olarak ne kadar tutacağının belirlenmesidir. Bütçeler 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da çoğunlukla 1 yıllık süreleri kapsarlar. İşletmelerde hazırlanan başlıca bütçe türleri şunlardır. A. Satış bütçesi. Gelecek dönemde satılması düşünülen mal ve hizmet miktar sayı ya da nakit olarak tahmin edilir. B. Reklam bütçesi. Gelecek dönemde yapılması öngörülen reklam faaliyetlerinin parasal tutarını gösterir. C. Ham madde bütçesi. Üretim için gerekli olacak ham madde ve yardımcı maddelerin miktar ve tutarını gösterir. D. Maliyet bütçesi. Üretim, reklam ve dağıtım ve benzeri bölüm maliyetlerinin zaman itibariyle tahmin edilmesini sağlar. E. Nakit bütçesi. İşletmeler günlük, haftalık ve aylık faaliyetlerini yürütebilmek için belli bir nakde ihtiyaç duyarlar. Bütçeler, işletmelerin gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarını gösterirler. F. Üretim bütçesi. Beklenilen satışların karşılanabilmesi için eldeki stokları ve minimum stok bakiyesidir. F. Stratejik planlar. Stratejik planlar, çevresel değişiklikler doğrultusunda işletmenin uzun vadeli hedeflerini ve bunlara ulaşma yollarını belirleme çabasıdır. Stratejik planlar, işletmenin tümünü ilgilendiren, üst yönetim tarafından şekillendirilen, uzun, süreli ve genel amaçlı planlardır. Stratejik planlar başça şu sorulara yanıt ararlar. A. Ne tür yatırımlara girişilecek? B. Hangi tür mal ve hizmetler üretilecek? C. Hangi pazarlara girilecek? D. Pazar payı ne olacak? E. Üretimde nasıl bir teknoloji kullanılacak? F. İşletmenin finansal yapısı nasıl olacak? Stratejik planları diğer planlardan ayıran temel özellikler şunlardır. A. Diğer planlara veri olması. B. Uzun süreli ve genel amaçlı olması. C. Kullanılan verilerin nitelik olarak çok sayıda işletme fonksiyonu ile ilgili heterojen, ayrı cinsten olması. D. Diğer planlara göre çok fazla sayıda veriden yararlanılması. E. Üst yönetim tarafından gerçekleştirilmesi. İyi bir planın özellikleri. A. Genel ve stratejik planları desteklemelidir. Planlar dolaylı ya da dolaysız olarak genel amaçlı planları desteklemelidir. B. Anlaşılabilir, açık ve net olmalıdır. Plan yapanı da, uygulayana da aynı şeyi ifade etmelidir. C. Esnek olmalıdır. İç ve dış çevrede gözlenen değişiklikler, beklenmeyen durumlar planlara yansıtılmalı, zamanında gereken düzeltmeler yapılmalıdır. D. Finansal açıdan uygulanabilir olmalıdır. Planlar hem oluşturma hem de uygulama aşamasında kabul edilebilir bir mali yük getirmelidir. E. Eldeki kaynakları kullanma olanağı verilmelidir. İyi bir plan mümkün olduğunca eldeki kaynaklardan yararlanma yoluna gitmeli, yeni ve pahalı kaynaklar yaratmamalıdır. F. Uygulayıcılar tarafından desteklenmelidir. Uygulayıcıların plan hazırlama aşamasında katkıda bulunmalarını sağlamak gerekir. G. Kabul edilebilir bir süreyi kapsamalıdır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi bugünden gelecekte nereye ulaşılmak istendiğinin ve nelerin gerçekleştirilmek istendiğinin kararlaştırılmasıdır? A. Plan, B. Örgüt, C. Kadro, D. Grup, E. Program. Yanıt A'dır. Plan, gelecekle ilgili kararlar toplamıdır. 2. Aşağıdakilerden hangisi planı ortaya çıkarmak için izlenen süreçtir? A. Planlama, B. Örgütleme, C. Organizasyon, D. Kadrolama, E. Denetleme. Yanıt A'dır. Planlama, planı gerçekleştirmek için gelecek hakkında düşünmek ve izlenecek yollar üzerinde durmaktır. 3. Planlama aşağıdaki hangi soruya yanıt aramaz? A. Ne yapılacak? B. Ne zaman yapılacak? C. Nasıl yapılacak? D. Nerede yapılacak? E. Hangi verimlilikle yapılacak? Yanıt E'dir. Planlama ilk 4 seçenek dışında kim tarafından yapılacak, neden yapılacak, hangi maliyetle yapılacak, hangi sürede yapılacak gibi sorulara da yanıt arar. 4. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin planlamaya gereken önemi vermemelerinin nedeni değildir? A. Planlama yöneticilerin zamanını alan ve mali kaynak gerektiren bir faaliyettir. B. Planlama yöneticileri alacakları kararlarda yol göstericidir. C. Belirsiz ve değişken ortamların planlamayı güçleştireceği için. D. Planlama kimi yöneticilerin inisiyatif kullanmalarını engellediği için. E. Planlar tüm yöneticileri bağladığı için. Yanıt B'dir. Planlama, yöneticileri alacakları kararlarda yol gösterir. Yargısı, planlamanın yararlarından biridir. 5. Aşağıdakilerden hangisi planlamanın yararlarından biri değildir? A. Planlama, yöneticileri alacakları kararlarda yol gösterir. B. Planlama, plan yapanın görüş açısını ortaya koyar. C. Planlama, gelecekteki belirsizlikleri azaltır. D. Planlama, kaynakların en iyi biçimde kullanılmasını sağlayarak verimliliği artırır. E. Planlama, tüm faaliyetlerde akılcı olmayı ve ekonomik davranmayı sağlar. Yanıt B'dir. Planlama, yöneticileri günü yaşamaktan kurtarıp geleceğe yöneltir. Onlara uzun süreli düşünme alışkanlığı ve geleceği tahmin edebilme deneyimi kazandırır. Bu bir yarardır. Ancak plan yapanın görüş açısını, hayallerini ortaya koyması bir zarardır. 6. Aşağıdakilerden hangisi planlamanın özellikleri için söylenemez? A. Planlama planı ortaya çıkarmak için izlenen bir süreçtir. B. Planlama geleceğe dönük bir düşünme, değerlendirme, araştırma ve inceleme faaliyetidir. C. Planlama amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını belirler. D. Planlama amaç, risk ve varsayımlar ilişkisidir. E. Planlama esnek ve devingendir. Yanıt C'dir. Amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını belirlemek ve gerekiyorsa düzeltici önlemler almak denetim faaliyetleridir. 7. Aşağıdakilerden hangisi planlama süreci aşamalarından biri değildir? A. Misyon ve vizyonun açıklanması, B. Amaçların belirlenmesi, C. Varsayımların belirlenmesi, D. Faaliyetlerin gruplandırılması, E. Alternatiflerin belirlenmesi. Yanıt D'dir. Faaliyetlerin gruplandırılması planlama değil, örgütlenme aşamasıdır. 8. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ne yapmak ve hangi amaçla yapmak üzere kurulduğunu, kendisini nasıl görmek istediğini, işletmenin varlık nedeninin ne olduğunu ifade eder. A. Misyon, B. Vizyon, C. Hedef, D. Amaç, E. Plan. Yanıt A'dır. Misyonun kelime anlamı bir kimseye veya bir kurula verilen özel görevdir. 9. Aşağıdakilerden hangisinin amacı var olan gerçekler ile gelecekte beklenen koşulları birleştirerek işletme için arzu edilen bir gelecek imajı yaratmaktır? A. Misyon, B. Vizyon, C. Hedef, D. Amaç, E. Plan. Yanıt B'dir. Vizyon, işletme ile ilgili olarak hayal edilen gerçeklerdir. 10. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir? A. İşletmenin yaşamını sürekli kılma. B. İşletmenin imajını güçlendirme. C. Pazara hakim olma. D. Personel dönüşüm oranını artırma. E. Yeniliğe açık olma. Yanıt D'dir. Belli bir dönemde işletmeden ayrılan işgörenin yüzde olarak ifadesine personel dönüşüm oranı denir. Bu oranın artırılması verimliliği azalttığından amaçlar içinde yer almaz. 11. Aşağıdakilerden hangisi kısmen denetlenebilen varsayımlardan biridir? A. Yasal değişmeler, B. Siyasal değişmeler, C. Verimliliği artırmak, D. Büyüme hızı, E. Dağıtım kanalları. Yanıt C'dir. Kısmen denetlenebilen varsayımlara ücret ve maaşları belli bir düzeyde tutmak, verimliliği artırmak, teknolojideki gelişimi uygulamak örnektir. 12. Aşağıdakilerden hangisi denetlenebilen varsayımlardan biri değildir? A. Personel sayısı ve niteliği, B. Büyüme hızı, C. Ekonomik dalgalanma, D. Mamulün kalite düzeyi, E. Dağıtım kanallarının tespiti. Yanıt C'dir. Ekonomik, yasal ve siyasal değişiklikler denetlemeyen varsayımlar içinde yer alır. 13. Planlama sürecinde alternatifler arasında seçim yaparken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A. Alternatifin maliyeti, B. Alternatifin süresi, C. Alternatifin muhtemel sonuçları, D. Alternatifin muhtemel nedenleri, E. Alternatifin başarı olasılığı. Doğru cevap D. Alternatifin muhtemel nedenleri. 14. Aşağıdakilerden hangisi faaliyetlerin yerine getirilmesinde çalışanlara yol gösteren genel hareket planıdır? A. Politika, B. Prosedür, C. Program, D. Proje, E. Bütçe. Yanıt A'dır. Politika. 15. Aşağıdakilerden hangisi bir planın gerçekleştirilmesiyle ilgili aşama ve adımları, her birinden sorumlu olan kişileri ve her birinin zamanını belirleyen plandır? A. Politika, B. Prosedür, C. Program, D. Proje, E. Bütçe. Yanıt C'dir. Program. 16. Aşağıdakilerden hangisi genel bir programı birbirinden kesin bir şekilde ayıran kısımdır? A. Politika, B. Prosedür, C. Program, D. Proje, E. Bütçe. Yanıt D'dir. Proje. 17. Aşağıdakilerden hangisi bütçe türü beklenen satışların karşılanabilmesi için eldeki stokları ve minimum stok bakiyesini gösterir? A. Satış bütçesi, B. Reklam bütçesi, C. Üretim bütçesi, D. Maliyet bütçesi, E. Nakit bütçesi. Yanıt C. Üretim bütçesi. 18. Aşağıdakilerden hangisi plan türü çevresel değişiklikler doğrultusunda işletmenin uzun vadeli hedeflerini ve bunlara ulaşma yollarını belirlemeye çalışır? A. Eylemsel planlar, B. Taktik planlar, C. Kısa vadeli planlar, D. Orta vadeli planlar, E. Stratejik planlar. Yanıt E'dir. Stratejik planlar. 19. Aşağıdakilerden hangisi stratejik planların yanıt aradığı sorular arasında yer almaz? A. Ne tür yatırımlara girişilecek? B. Hangi pazarlara girilecek? C. Pazar payı ne olacak? D. Kısa vadeli finansal kaynaklar hangileri? E. İşletmenin finansal yapısı nasıl olacak? Yanıt D'dir. Kısa vadeli finansal kaynaklar hangileri? 20. Aşağıdakilerden hangisi stratejik planları diğer planlardan ayıran özellikler içinde yer almaz? A. Diğer planlara veri olması. B. Kısa ya da orta vadeli olması. C. Diğer planlara göre çok fazla sayıda veriden yararlanılması. D. Üst yönetim tarafından gerçekleştirilmesi. E. Kullanılan verilerin nitelik olarak çok sayıda işletme fonksiyonu ile ilgili ve heterojen olması. Yanıt B'dir. Kısa ya da orta vadeli olması.
6. ayrımın sonu, sayfa 856.